Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama başlıyor.
Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama ile sizlerleyiz. Önce gündemde öne çıkan konu başlıklarını aktaracağız, ardından detaylarla devam edeceğiz. Yine göçmen krizi öncelikli başlığımız olacak. Ege'de bir göçmen faciası daha yaşandı. Aralarında çocukların da bulunduğu 34 kişi hayatını kaybetti. Avrupa ise göçmen krizine yönelik yeni adımlar atıyor. Akdeniz'deki yasa dışı göçü engellemeye çalışan Avrupa Birliği, insan kaçakçılarına karşı askeri operasyon düzenlenmesine onay verdi. Almanya ise sınır kontrollerine başladı. Artık Schengen vizesi olanlar da komşu ülkelerden Almanya'ya serbestçe giremeyecek. Avrupa göçle mücadele ederken sorunun temelinde yatan Suriye krizine bakışı değişti mi? Stratejik Düşünce Enstitüsü Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler Programı Koordinatörü Doçent Doktor Mehmet Şahin'le bu konuyu masaya yatırdık. Ayrıntılar birazdan. Göçmen krizinden sonra dünyanın gündeminden düşmeyen terörle mücadele konusuna göz atacağız. Sert bir terörle mücadele yasası çıkaran Mısır'da terörist sanılan bir grup turist saldırıya uğradı. Mısır güvenlik güçlerinin yanlış anlaması 12 turisti canından etti. IŞİD'le mücadele ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerince sürdürülürken Rusya'dan sert bir eleştiri geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD IŞİD mevzilerinin yerini biliyor ama vurmuyor dedi. Peki IŞİD'le mücadelede başarılı olunabildi mi? Koalisyon güçlerinin hava saldırılarının IŞİD'i zayıflatamadığı iddia edildi. Peki neden? İki uzman görüşüyle bu soruya yanıt aramaya çalıştık. Günün öne çıkan başlıklarını aktardık. Şimdi detaylar. Dünya Panorama göçmen kriziyle başlıyor. Akdeniz'deki yasa dışı göçü engellemeye çalışan Avrupa Birliği'nden yeni bir adım geldi. AFP'nin haberine göre Brüksel, insan kaçakçılarına karşı askeri operasyon düzenlenmesini onayladı. AFP'ye konuşan Avrupalı bir diplomat, tarafların koşullar üzerinde anlaşmaya vardığını açıkladı. Ancak Avrupa Birliği donanma güçleri, insan kaçakçılarına uluslararası sularda müdahale edemeyecek. Uluslararası Göç Örgütü'nün rakamlarına göre, 2015 yılında Akdeniz'i aşarak Avrupa'ya ulaşan göçmen ve mültecilerin sayısı 432.761 oldu. Avrupa önlemler üzerinde yoğunlaşırken Ege'de ise yeni bir göçmen faciası daha yaşandı. Aydın'ın Didim ilçesinden Yunan adalarına geçmeye çalışan çoğunluğu Suriyeli olan göçmenleri taşıyan tekne Sisam Adası açıklarında alabora oldu. Aralarında çocukların da bulunduğu 34 kişi yaşamını yitirdi. Teknede 100'den fazla sığınmacı olduğu, Yunan sahil güvenlik botlarının 68 kişiyi kurtardığı bildirildi. Gemideki 30 kişinin ise yüzerek Bulamaç Adası'na çıktığı kaydedildi. Yunan adalarına çıkmayı başaran sığınmacılarsa Atina'ya gönderiliyor. Kayıt altına alınan sığınmacılar Sırbistan ve Macaristan üzerinden Kuzey Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışıyor. Ancak sığınmacıların Avrupa'daki ilerleyişinin artık daha zor olacağı belirtiliyor. Çünkü Avrupa ülkeleri yeni önlemler alıyor. Almanya, Avusturya sınırında yeniden sınır kontrollerine başlayacağını duyurdu. Uygulamanın amacı ülkeye sığınmacı akınını sınırlamak ve düzenli girişleri sağlamak. Kararın Schengen anlaşmasına uygun olduğu belirledi. Artık Schengen vizesi olanlar da komşu ülkelerden Almanya'ya serbestçe giremeyecek. Almanya'ya sadece geçen hafta sonu 16 binden fazla sığınmacının ulaştığı bildirildi. Öte yandan bugün Avrupa Birliği İçişleri Bakanları bir araya geliyor. Brüksel'de yapılacak bu toplantıda ana gündem sığınmacılar. Avrupa'nın karşı karşıya olduğu göçmen krizi karşısında çok az şey yapmakla eleştirilen İngiltere Başbakanı David Cameron, 1.1 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Lübnan'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Cameron, Beka Vadisi'ndeki bir mülteci kampını ziyaret etti. Amerika'nın ardından bölgedeki mülteci kamplarına en çok para yardımı yapan ikinci ülke olduklarını vurgulayan Cameron, Lübnan ziyareti kapsamında yaptıkları harcamanın bölgedeki etkisini görmek ve mültecilerin ihtiyaçlarını bizzat dinlemek istediğini söyledi. Öte yandan 5 yıl içinde 20 bin Suriyeli mülteciyi kabul edeceklerini açıklayan İngiltere Başbakanı Cameron, bu göçmenlerle ilgilenmek üzere bakan atadı. Yeni bakan, söz konusu mültecilerin ülke içinde yerleştirilmesi için gerekli hükümet içi işbirliğini sağlamakla yükümlü olacak. Göçmen krizinin bir boyutu da Avrupa'nın Suriye'ye bakışı. Yani sığınmacılar Batı'nın Orta Doğu politikası üzerinde belirleyici oluyor. Peki Avrupa'nın göçmen akınına uğraması Suriye krizinin çözümü için bakış açısında nasıl bir değişikliğe yol açar? Esassız gelecek fikri eskisi kadar destek bulmuyor mu? Suriye'de krizin çözümü için hangi aktörler öne çıkıyor? Stratejik Düşünce Enstitüsü Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler Programı Koordinatörü Doçent Doktor Mehmet Şahin'le bu sorulara cevap aradık. Şahin'e göre Avrupa'daki göçmen krizi Suriye'deki çözümü hızlandırıcı adımlar atılmasını sağlayacak. Ancak bu Esad'lı bir çözüm olmayacak. Avrupa'da bazı küçük ülkelerin Esad'lı bir Suriye yönünde talebi olabileceğini vurgulayan Doçent Doktor Mehmet Şahin, ancak Avrupa Birliği'nin Suriye politikasını lokomotif ülkeler olan Fransa, Almanya ve İngiltere'nin tavrının belirleyeceğini söyledi.
Bu yoğun göçmen krizi tabii ki Avrupa'daki hem kamuoyunun hem siyasilerin birinci derecede dikkatini çekmeye başladı. Bundan şüphe yok. Bu Suriye'deki çözümü de hızlandırıcı bazı adımların atılmasına neden olabilir. Ama ben bunun Esad'lı bir çözüm çerçevesinde yeni bir siyaset fark edileceğini zannediyorum. Buna bazı Avrupa'nın küçük ülkelerinin bu yönde bir talebi olabilir. Mesela bir Macaristan'ın, Yunanistan'ın veya işte bir Hollanda'nın böyle bir davranış olabilir. Fakat Avrupa Birliği'ndeki ileri gelen ülkelerine baktığımız zaman burada birkaç ülke ön plana çıkıyor. Fransa, Almanya, İngiltere. Bu üç ülkenin tavrı belirleyici olacaktır. Avrupa Birliği'nin Suriye politikasının nasıl evrileceği noktasında. Bu Suriye konusu ön plana çıkacak. Bu sadece Esad'lı bir çözüm değil, Esad'ın üzerindeki baskıyı artırabilecek bir yeni yaklaşımına da biliyorsunuz böyle bir zaten tavırları vardı. Amerika Birleşik Devletleri de burada önemli. Çünkü bununla birlikte bir politika yürütüyorlar. Özellikle Orta Doğu siyasetinde, Orta Doğu politikasında Amerika'ya bakarak Avrupalılar daha çok politika takip ettiklerini görüyoruz. Çünkü Avrupa'nın ekonomik olarak güçlü bir birlik olsa da siyasi dış politikada genelde tek başına inisiyatif alamadığını görüyoruz. Amerika'nın, Fransa'nın ve İngiltere'nin tavrına baktığımızda daha çok esaslı değil, esassız bir politika noktasında bence yeni bir baskıda oluşturulma ihtimali daha kuvvetli muhtemel gözüküyor.
Dış politika uzmanı Doçent Doktor Mehmet Şahin, Suriye krizinde Rusya ve İran'ın rolüne de değindi. İki ülkenin krizin çözümünde anahtar ülkeler olduğunu belirten Şahin, ancak Batı'nın Esad'ın içinde olduğu bir Suriye'yi kabul etmeyeceğini, bunun Amerika ve Avrupa Birliği için imaj kaybı olacağını savundu.
İran, Suriye'nin çözümünde anahtar ülkeler. Bir uluslararası alanda baktığımız zaman Rusya'nın Suriye'deki Esad rejimine desteği başından bu yana zaten Esad'ı tutan en önemli faktörlerden bir tanesi. Bölgede baktığımız zaman İran'ın siyasi, askeri, diplomatik her anlamda neredeyse rejimi ayakta tutan bir gücü olduğunu bunu bütün dünya biliyor. Yani ilk defa bir söylemiyoruz bunu. Bunların alacağı tavır önemli. Fakat bunlar tavır alırken bence diğer ülkelere de bakmak lazım. Rusya'nın karşısındaki uluslararası muadili kim? Burada Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya ve İngiltere ne düşünüyor? İran'ın muadiline baktığımız zaman bölgesel anlamda burada birkaç ülke ön plana çıkıyor. Suudi Arabistan'ın ve Türkiye'nin tavrı, Katar'ın tavrı. Özellikle bence Suudi Arabistan ve Türkiye'nin tavrının ne olduğu? Ne tek başına Suriye'deki meseleyi muhaliflere destek verenler çözebilir, ne de tek başına Suriye'deki meseleyi İran'la Rusya çözebilir. Ortak bir noktaya gelinmesi gerekiyor. Bölge dışını da etkilemeye başlar. Düşünsenize Suriye'deki bir iç savaştan dolayı Manş Denizi'nde mülteci krizi ortaya çıkabiliyor. Veya İsveç'i bundan tartışılabiliyor. Bu çok ciddi bir konu. Bunlar hem Esad rejimini destekleyenler hem de muhalifleri destekleyenler için bir katlanılamaz bir bedel ortaya koyuyor. Bu açıdan bir çözüm arayışının gündeme geleceğini düşünebiliriz. Fakat ben Esad'ın içinde olduğu bir çözüm arayışını Batı'nın kabul edeceğini zannetmiyorum. Bu temenni değil. Bu kabul edildiği zaman Batı'nın bugüne kadar inşa etmiş olduğu değerler sistemi çökecektir. Ki Batı kendi çıkarını düşünüyor burada. Hem Avrupa Birliği'nin hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin genel olarak dünyadaki imajı ve bölgedeki imajı yerle bir olur. O açıdan ben Esad'lı değil, Esad'ın dışarıda olduğu veya herhangi bir dışarıya gittiği fakat rejimle muhaliflerin bir araya gelebileceği Cenevre görüşmeleri çerçevesinde yeni bir sürecin başlayacağını öngörebiliriz. Fakat burada Rusya ve İran biz Esad'ı vermeyiz tavrı ortaya koyarlarsa biz Suriye'yi daha çok konuşuruz.
ve trajikomik bir haberle devam ediyoruz. IŞİD'e biat eden grupların saldırılarını önlemeye çalışan ve sert bir terörle mücadele yasası çıkaran Mısır'daki bir yanlış anlama turistlerin canına mal oldu. Mısır güvenlik güçleri Batı çölündeki El Vahat bölgesinde ilerleyen Meksikalı turist kafilesini terörist zannederek vurdu. En az 12 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Mısır İçişleri Bakanlığı turistlerin yasak bölgede dolaştığını belirterek Meksikalı turistleri taşıyan 4 araca yanlışlıkla müdahale edildiğini ifade etti. Öte yandan Meksika Devlet Başkanı yaşananları kınadı ve olayla ilgili soruşturma başlatılmasını talep etti. Rusya'dan IŞİD'le mücadele eden Amerika'ya sert bir eleştiri geldi. ABD, IŞİD mevzilerinin yerini biliyor ama vurmuyor. Bu sözler Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a ait. Rus 1. kanala konuşan Lavrov, IŞİD karşıtı koalisyonu eleştirerek ABD'li partnerlerimiz ya koalisyonu çok fazla düşünmeden kurdular ya da bu mekanizmayı konulan hedeflerin dışında kullanıyorlar dedi. Bakan Lavrov, hiç kimseyi zan altında bırakmak istemem ama bazı meslektaşlarımız IŞİD güçlerinin hangi mevzilerde olduğuna dair bilgiler geldiğini ancak koalisyon güçlerine bu mevzileri vurmaları için emir verilmediğini söyledi ifadelerini kullandı. Amerika'nın IŞİD'e yönelik hava saldırıları devam ederken öncülüğünü yaptığı koalisyonun IŞİD'i zayıflatamadığı öne sürülüyor. Değerlendirmelere bakıldığında Amerika'nın bir yıldır gerçekleştirdiği ve yaklaşık 4 milyar dolar harcadığı hava saldırıları IŞİD'in kabiliyetini ve alan hakimiyetini azaltmadı. Peki ABD ve koalisyon güçleri ülkeleri IŞİD'le mücadelede gerçekten başarısız oldu mu? Bu başarısızlığın nedeni nedir? Bölgede başka aktörlere mi ihtiyaç var? Bu soruları 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü Terörizm ve Terörizmle Mücadele Merkez Başkanı Merve Önenli Güven ve Stratejik Düşünce Enstitüsü Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler Programı Koordinatörü Doçent Doktor Mehmet Şahin'e yönelttik. Terörizm uzmanı Merve Önenli Güven'e göre ABD hava operasyonlarıyla IŞİD'e karşı bir zafer elde edemedi. Güven, Eğit-Donat anlaşmaları sonrası bölgeye savaşması için gönderilen grupların terör örgütlerince kaçırılması ya da öldürülmesinin en büyük kanıtı olduğunu savundu. Terörizm uzmanına göre hava operasyonlarının kara operasyonlarıyla da desteklenmesi gerekiyor.
Şu anda aslında başarılı olunamadığı çok açık ve net bir şekilde görülüyor. Neden görülüyor? Mesela işte Türkiye ile yapılan anlaşmalar var, Eğit-Donat anlaşmaları var. Onların neticesinde tekrardan bölgeye gönderilen, savaşması amacıyla gönderilen grupların farklı terör örgütleri, grupları tarafından ya öldürüldüğünü görüyoruz ya kaçırıldığını görüyoruz. Yani bunlar aslında sonuç alıcı değil. Şu anda sadece hava operasyonlarında bir düzenlilik var. Sonuçta aslında bu hani karadan da desteklenmesi, yani bir yerde bir şekilde bir operasyona başvursanız eşgüdümlü olarak bunun hava ve karadan da bir arada götürülmesi gerekiyor. Fakat Amerika bu şekildeki bir hani kara operasyonunda daha önceden de yaşandığı gibi, Irak örneğinde olduğu gibi kendi askerlerinin kayıplarını nasıl açıklayabilirim ben bunu kendi halkıma şeklindeki endişelerinden de dolayı aslında bu şeylerde çok başarılı olamadı. Zaten başarılı olsaydı bugün IŞİD'in gerçekten gücünde ciddi bir düşüş, imkan kabiliyetlerinde bir azalma, alan hakimiyetinde bir gerileme olduğunu görürdük. Bir şekilde bir yerden geri çekilmesi gerekse bile daha sonrasında daha kuvvetli bir şekilde o bölgeyi ve daha ilerisini alabildiğini görüyoruz. Bu işin imkan ve kabiliyetlerinin aslında azalmadığını, hatta bazı dönemlerde de artabildiğini gösteren bir şey. Bu durumda da aslında IŞİD'e yönelik olarak yapılan mücadelelerde aslında çok da başarılı olunmadığını gösteriyor.
Peki bölgedeki en etkin güç olan İran, IŞİD'le mücadelede önemli bir aktör olabilir mi? Bu soruyu yönelttiğimiz dış politika uzmanı Doçent Doktor Mehmet Şahin, İran'ın varlığı IŞİD'i zayıflatmak yerine tam tersi bir etki yapabileceğini savundu. Şahin'e göre IŞİD'in zemin bulmasındaki en büyük nedenlerden biri İran'ın kontrolsüz bir şekilde Sünni coğrafyada etkin olması.
IŞİD'in zemin bulmasındaki en büyük nedenlerden bir tanesi İran'ın kontrolsüz bir şekilde Sünni coğrafyada etkin olmasıdır. İran diyor ki ben IŞİD'le mücadele edebilirim. Ama İran IŞİD'le kendi topraklarında mücadele etmiyor. Irak'ta mücadele edebilirim diyor. Suriye'de mücadele edebilirim. IŞİD ve IŞİD benzeri örgütlerle mücadelede destek olabilirim diyor. Bu Sünni dünya açısından böyle anlaşılmıyor. IŞİD bence İran'ın bölgedeki etkisini artıran bir unsur olarak, İran'ın IŞİD'i genişlemenin aracı olarak kullanıldığını düşünüyor Sünni dünya. Bu açıdan İran'ın kendi alanı dışında Orta Doğu coğrafyasında varlık göstermesi buradaki kesimi, tabanı daha da çok IŞİD'e destek vermeyi itiyor. İran'ın bu süreçteki varlığı IŞİD'i zayıflatmaz, tam tersi bir etki yapar, ben böyle düşünüyorum.
Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama'ya kısa bir müzik arası veriyoruz. Ardından günün öne çıkan başlıklarını aktarmaya devam edeceğiz. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama devam ediyor. Mescid-i Haram'da Cuma günü meydana gelen vinç kazasında 107 kişi hayatını kaybetti. 240 kişi de yaralandı. Yaşamını yitirenler arasında 8 Türk de bulunuyor. Mescid-i Aksa'da çatışma çıktı. İsrail askerleri Filistinlilere ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çok sayıda kişi yaralandı. Türkiye ise saldırıyı ibadet özgürlüğünün ihlali olarak nitelendirerek kınadı. Japonya'nın en büyük yanardağı ASO faaliyete geçti. Bölgedeki turistler tahliye edildi. Ve gözler Amerika Merkez Bankası Fed'in toplantısında. Faiz artırımı için Eylül ayı toplantısı kritik önemde. Faiz kararı Perşembe günü açıklanacak. Dünya Panorama'da ikinci bölüm başlıyor. Mescid-i Haram'da Cuma günü meydana gelen vinç kazasında yaşamını yitiren Türklerin sayısı yükseliyor. 8 Türk hacı adayının hayatını kaybettiği açıklandı. Sayının artmasından endişe ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Sağlık Ekibi Başkanı İzani Turan, henüz kimliği belli olmayan 20'den fazla hacı adayının olduğunu söyledi. Kazadan yaralı kurtulan Mustafa Bolak yaşadıklarını anlattı.
Namazı bitirmiştik yani, tavaf namazını bitirdik. Tam çıkarken yağmur başladı ve bu esnada zaten tam çıkarken şimşeğin vurduğunu gördük. Yani gördükten sonra yeri Kaçma imkanımız olmadı. İleri gitme imkanımız olmadı. Sadece ileri atılayım dedim ben. Yani kurtarayım manasında. Düştüm bu esnada. İşte baktım yukarıdan bloklar halinde. Pirket gibi, tuğla gibi veya işte sehpa gibi kocaman kocaman blokların patladığını. Sonra sol tarafımdaki tamamı insanların düştükten sonra gözüm açtığında hepsinin şehit olduğunu. Benim haricimde zaten o bölgede kurtaran olmadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Suudi yetkililerse inşaat sahalarında alınan önlemlerin gözden geçirileceğini belirtti. Mescid-i Haram'daki tavaf alanını genişletmek için 4 yıldır devam eden çalışma nedeniyle Kabe çevresinde 15 büyük vinç bulunuyor. Cuma günü yıldırım düşmesi sebebiyle vinçlerden birinin devrilmesi sonucu 107 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 240 kişi de yaralanmıştı. Mescid-i Aksa'da çatışma çıktı. İsrail askerleri Yahudiler için yılbaşı kabul edilen Rosh Hashana tatili nedeniyle Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi. Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya alınmasını protesto eden ve içeri girmek isteyen Filistinlilere askerler ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çok sayıda kişi yaralandı. Öte yandan Aksa avlusunun kapılarını tutan İsrail askerleriyle Filistinliler arasında gerginlik yaşandı. Askerler yasağı protesto eden Filistinlilere müdahale etti. İsrail askerleri bu sabah da Mescid-i Aksa'ya girip 5 Filistinliyi gözaltına aldı. Geçen yılda İsrail yönetimi Rosh Hashana nedeniyle Mescid-i Aksa'ya girişlere sınırlama koymuştu. Bazı aşırı Yahudi grupların tatil sırasında Aksa'ya topluca girme yönündeki çağrıları Filistinlilerle İsrail askerlerini karşı karşıya getirmişti. Türkiye, Mescid-i Aksa'da yaşananları kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada saldırı, ibadet özgürlüğünün ihlali olarak nitelendirildi. Açıklamada, İsrail güçlerinin Harem-i Şerif'in statüsünü ve kutsiyetini hedef alan ve ibadet özgürlüğünün açık bir şekilde ihlali olan bu yasa dışı uygulamalara derhal son vermesi gerekmektedir denildi. Pasifik Okyanusu'ndaki ateş çemberinde yer alan ve 100 aktif volkan bulunan Japonya'da en büyük aktif volkan olan Aso faaliyete geçti. Olayda ölen veya yaralanan olmazken kül ve lavlar geniş bir alana yayıldı. Bu nedenle 100'e yakın turist ve zirvenin yakınlarında tırmanış yapan yaklaşık 30 kişi tahliye edildi. Yerel yetkililer de tehlike seviyesini 3'ten 5'e çıkardı. Kumamoto Havalimanı'ndaki uçuşlar da iptal edildi. Japonya'nın güneyindeki Kyushu Adası'nda yer alan 1592 metre yüksekliğindeki Aso, ülkenin ikinci büyük dağı ve popüler bir dağcılık merkezi. Ekonomide öne çıkan haberlerle devam ediyoruz. Gözler Fed toplantısında. ABD Merkez Bankası Açık Piyasa Komitesi çarşamba günü başlayacak ve 2 gün sürecek toplantıda faiz oranlarını artırmayı değerlendirecek. Eylül ayı toplantısı kritik önemde. Bazı analistler Fed'in faiz artırımını erteleyeceğini öngörüyor. Ancak Fed'in faizde sembolik bir artışa gidebileceğini düşünenler de var. Perşembe günü açıklanacak Fed'in faiz kararı piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. Sırada bir bilim haberi var. NASA uzay aracı New Horizons tarafından çekilen gizemli gezegen olarak bilinen Plüton'un yeni fotoğraflarını yayımladı. Plüton'un son fotoğraflarında gezegenin yüzeyinde kum tepecikleri olduğu sanılan yükseltiler, vadiler ve yüzen buz kütleleri olduğu görülüyor. 80 bin kilometre mesafeden çekilen fotoğraf, kraterlerin yoğun olduğu 350 kilometre genişliğindeki bir alanı gösteriyor. Güneş sistemindeki yolculuğuna 19 Ocak 2006'da Florida'daki Cape Canaveral uzay üssünden fırlatılarak başlayan New Horizons 9 yıl 6 aydır görev yapıyor ve Plüton dışında uydularında da keşiflerde bulunuyor. Ve bir kültür sanat haberiyle dünya panoramayı noktalıyoruz. 72. Venedik Film Festivali düzenlenen ödül töreniyle son buldu. Dünyanın en eski sinema festivalinde en iyi filme verilen Altın Aslan'ın sahibi Venezuelalı yönetmen Lorenzo Vigas'ın Desde Ala eseri oldu. Törende en iyi yönetmene verilen Gümüş Aslan ödülünü de El Clan filmiyle Pablo Trapero kazandı. Dünyaca ünlü yönetmenlerle Altın Aslan için mücadele veren Emin Alper'in ikinci uzun metrajlı filmi Abluka ise jüri özel ödülünün sahibi oldu. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama'yı dinlediniz. Yarın yine günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle olacağız. Kulağınız Haberin Sesi RSFM'de olsun.
Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama sona erdi.